Yeşil Havadis. Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi.
Hazırlayan ve sunanlar Demet Yaman Er, Savaş Çömlek, Dilan Altın Makas, Sare Abit ve Tansu Yeşilkır.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Yeşil Havadis programına bu hafta Yeşil Gazete köşe yazarı Victor Mori'nin bir Beatles hikayesiyle başlamak istiyoruz. Güzel bir pazar gününe yakışsın. Hepimizin anılarında hoş bir yeri olan Beatles parçalarıyla da kulaklarımız şenlensin istiyoruz. Bazılarımızın da hoş anıları canlanacaktır kuşkusuz. Now and Then, The Beatles hikayenin başlığı. John Lennon'un şimdiye kadar hiç yayınlanmamış şarkısı. Now and Then, yapay zeka kullanarak stüdyoda bir Beatles şarkısı haline geldi. Paul'ün olgun sesiyle 1974'teki John'un genç sesini beraber dinleyen Beatles hayranları için cennetten gelen bir hediye oldu yorumunu yapmış Victor Mori hikayesinin girişinde. Paul McCartney 1994 yılında 14 yıl önce suikaste kurban giden grup arkadaşı John Lennon'ı The Rock and Roll Hall of Fame'e dahil etmek üzere New York'a gitmişti. The Beatles'ın dağılmasına etkisi olduğu rivayet edilen Lennon'un dul eşi Yoko Ono ile McCartney arasında buzlar da artık erimeye yüz tutmuştu. Yoko Ono kuliste McCartney'e Lennon tarafından kaydedilen bir demo kasetten bahsetti. İsterse Lennon'un kaydedilmemiş şarkılarını bitirerek çıkarmayı planladıkları antoloji albümlerinde kullanabilirlerdi. Kasette 3 şarkı bulunuyordu ve 1995 yılında 3 Beatle Paul McCartney'nin evinde şarkıları çalışmaya başladı. Stüdyoda prodüktör olarak Electric Light Orkestra'nın kurucusu olan Jeff Lynne vardı. Lennon'un kasetteki zayıf sesini güçlendirmek ve arka plandaki şehir gürültüsünü azaltmak için en son kayıt teknolojisini kullandılar. Beatles üyeleri her zaman birbirlerinin şarkılarına yaptıkları gibi sihirli dokunuşlarla şarkıya kolektif anıları canlandıracak harmoniler de ilave ederek Free as a Bird ve Real Love'ı bir Beatles şarkısı kalitesine ulaştırmayı başarmıştı. Öyle ki Free as a Bird single'ı İngiltere listelerinde 2 numaraya kadar yükselecekti. Ancak kasetteki 3. şarkı olan Now and Then sırası geldiğinde işler istedikleri gibi gitmedi. Piyanonun sesi John Lennon'un sesini bastırıyordu. Piyanonun sesini azalttıklarında John'un sesi azalıyordu. Ayrıca kasetin kendi sesini ve evin gürültüsünü yok edemiyorlardı. Jeff Lynne şarkı üzerinde bir öğleden sonra boyunca gerçekten uğraşıldığını ve sonunda George Harrison'ın daha fazla uğraşmaya değmez diyerek fişi çektiğini hatırlıyor. George, demodaki teknik sorunların aşılamaz olduğunu ve yüksek kalitede bir kayda ulaşmanın mümkün olmadığını düşünüyordu. 1997 yılında McCartney'nin Q magazine söylediği gibi Beatles'ta demokrasi vardı ve George'un kararına saygı göstererek şarkıyı yapmamaya karar vermişlerdi. Fakat Paul McCartney vazgeçmiş görünmüyordu. Bir gün bu şarkıyı mutlaka bitirecekti ama bu ancak 27 yıl sonra mümkün olacaktı. Müziklerin Efendisi'nin ünlü yönetmeni Peter Jackson'ın yönettiği ve The Beatles'ın ünlü The Rooftop konsertinde olduğu gibi 2021 yapımı Get Back belgeselinin yapımında 1969 yılında alınan 60 saatlik görüntü ve ses kayıtları kullanılmıştı. McCartney ile Lennon arasında stüdyoda geçen konuşmalar yapay zeka teknolojisiyle ortam gürültüsünden ayırt edilmişti. Aynı teknoloji Now and Then'de de kullanılabilirdi. Peter Jackson yapay zekaya John Lennon'un sesini tanıttı ve bu sayede Lennon'un kasetteki sesi piyanonun sesinden ayrıştırıldı. Artık ellerinde kristal berraklığında bir John Lennon vokali vardı. Ancak George Harrison artık aralarında değildi. Grubun en genç üyesi 2001 yılında erken yaşta kansere yenik düşmüştü. Şarkının bir Beatles kaydı olabilmesi için George Harrison'ın 1995'teki ilk denemede kaydedilen ritim gitar kaydı da imdada yetişti ve şarkıya George'un tarzı slide gitar solosu da eklendi. Ringo Starr davul ve vokalde, Paul McCartney ise ünlü Hofner gitarı ile her zamanki gibi bastaydı. Paul kasette oldukça silik olan piyano bölümünü baştan çalmıştı. Beatles klasiği olan Because'un vokallerinden örneklenen bölüm ise şarkıya nostaljik bir dokunuş olmuştu. Lennon tarafından yazılan pre-chorus köprü bölümü ise şarkıdan tamamen çıkarıldı. Bu The Beatles'ın efsane prodüktörü George Martin'in oğlu olan Giles Martin bu bölüm için bir yaylı çalgı partisyonu yazdı. Grup geçmişte Eleanor Rigby, Strawberries Fields, Yesterday gibi hit şarkılarında bu yaylı çalgıları sıkça kullanmıştı. Böylece şarkıya Beatles sound'una özgü bir öge daha ilave edilmiş oldu. Navent'ten yeni bir mucize olmadığı takdirde son Beatles parçası olarak tarihteki yerini almaya artık hazırdı. Başlığı bile o denli esrarengizdi ki sanki geçen yüzyılın en büyük müzik hikayesinin sonuna geldiğimizin habercisiydi. John Lennon nakaratta Now and Then I Miss You derken belki de kadim yol arkadaşı Paul McCartney'e hitap ediyordu. Linda McCartney, John Lennon'un Paul'a söylediği son şeyin Think About Me Every Now and Then My Old Friend. Arada sırada beni düşün eski dostum olduğunu söylemişti. Paul eski dostu John'u hiç unutmamıştı ve onun 50 sene önce başlattığını tamamlayarak ona ve birlikteliklerine olan saygısını son eserle mühürlemişti. Bugünün Now, Paul'un olgun sesiyle 1974'teki Then, John'un genç sesini beraber dinlemek de The Beatles hayranları için cennetten gelen bir hediye olmuştu. Grubun son şarkısı Now and Then ile ilk şarkısı Love Me Do, 2 Kasım'da çıkan single'ın 2A yüzüne paylaştı. Bu da eski bir Beatles geleneğiydi. Son kez 1969 yılında çıkardıkları The Ballad of John and Yoko single'ı İngiltere'de ve birçok ülkede bir numaraya yükselen Beatles, Now and Then ile çok uzun bir aradan sonra önce İngiltere'de sonra da Almanya'da zirveye çıktı. 54 yıl, 4 ay, 24 günlük bir aradan sonra listelerde bir numara yerleşen bir şarkı çıkarmak, müzik tarihini değiştiren ve tüm zamanların en çok etki bırakan grubuna nasip olmalıydı. Öyle de oldu demiş sevgili Victor Miro. Şimdi Now and Then şarkısını dinleyeceğiz. One, two. Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömlek. Bu hafta son programımızda sadece benim sesimi duyacaksınız. Son programı sizler için ben hazırladım. Bildiğiniz gibi Yeşil Havadis programında Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip sizler için söyleşi haberler hazırlıyorduk. Bundan sonra programımızın formatı bir miktar değişecek. Artık Cuma günleri sabah 10'da Yeşil Havadis programını dinleyeceksiniz. Sevgili dinleyiciler, Yeşil Gazete'ye bu hafta baktığımız zaman birçok önemli haberin yer aldığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Çernobil ile ilgili. Bildiğiniz gibi 38 yıl önce Çernobil felaketi yaşandı. Nükleer felaketlerin en büyüklerinden bir tanesiydi. Gezegenin yaşadığı en büyük felaketlerinden bir tanesiydi. Yeşil Gazete bu anıyı tekrar canlandırmış, hala etkileri devam eden Çernobil felaketiyle ilgili bir haber hazırlanmış gazete için. Haberin başlığı 38 yıl sonra Çernobil'in gölgesinde Türkiye ve dünya nükleer enerjiyi tartışıyor. Dünya tarihinde yaşanan en büyük felaketlerden birisi, evet, Çernobil nükleer santral patlamasıydı. Üzerinden 38 yıl geçti. Bu felaketle ilgili uzmanların görüşleri, kısaca olup bitenler haberin içinde yer almış. Dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği toprakları içinde yer alan bugünkü Ukrayna'da bulunan Çernobil nükleer santrali 26 Nisan 1986'da patlamıştı. Büyük miktarda radyoaktif madde atmosfere yayılmış ve çok geniş bir coğrafyada ciddi çevre ve sağlık sorunları oluşmuştu. 38 yıl önce bugün gerçekleşen patlama tarihin en kötü nükleer felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ve temizleme çalışmalarının 2064'e kadar süreceği tahmin ediliyor. Çernobil felaketi özellikle Avrupa kıtasında olmak üzere dünya genelinde nükleer güvenlik standartlarının gözden geçirilmesine yol açtı. Felaketin ardından birçok ülke nükleer enerji politikalarını yeniden değerlendirdi. Bazıları nükleer enerjiden tamamen vazgeçme kararı aldı. Günümüzde hala nükleer enerjinin güvenliği konusunda güncel tartışmalar devam ediyor. Çernobil'de yaşanan felaketin ardından radyasyon etkilerine maruz kalarak felaketi doğrudan yaşayan Türkiye'de ise Akkuyu Nükleer Santrali gibi projelerle nükleer enerjinin kullanımı yeniden gündemde. Sivil toplum kuruluşları Çernobil felaketinin yıl dönümünde nükleer enerjinin risklerine dikkat çekmek amacıyla basın açıklamaları yaparak nükleer enerjinin olası tehlikelerine karşı uyarılarda bulunuyorlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi gerektiği konusunda özellikle vurgulamayı ihmal etmiyorlar. Önce Teman'ın uyarısını okuyalım. Yine Yeşil Gazete'den alıntıyla okuyoruz tabii. Çernobil felaketinin 38. yıl dönümünde nükleer enerjinin getirdiği riskler ve çevresel sorunlar üzerine durmuş vakıf, Türkiye'de planlanan ve inşa edilmekte olan nükleer enerji santrallerine alternatif olarak temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelilmesi gerektiğinin altını çizmişler. Nükleer santrallerin olası bir felaket durumunda bırakacağı zararın telafisi mümkün olmayacak boyutlarda olabileceğini vurgulamışlar. Nükleer enerjiye karşı dikkatli olması gerektiğini işaret etmişler. Vakıf ayrıca iklim kriziyle mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine de değinmişler. Türkiye'nin son 10 yılda deniz sularının sıcaklığında yaşanan artışın altını çizerek nükleer santrallerin soğutma ihtiyaçları nedeniyle deniz sularını daha da ısıttığına ve bu durumun ekosistemi olumsuz etkilediğine de dikkat çekmiş tema. Enerji politikalarında sürdürülebilirliğin ve ekolojik dengenin korunmasına vurgu yapmışlar. Ege Çevre ve Kültür Platformu, Çernobil'in yıl dönümünde sesleniyoruz. Nükleer macerayı durdurun demişler. Çernobil felaketinin yıl dönümünde yayınladıkları mesajda Akkuyu'da nükleer maceranın bir an önce son bulması gerektiğini ve İzmir, Gazi Emir'de bulunan nükleer atıkların hızla ve güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi gerektiği çağrısında bulunarak çevresel risklere karşı dikkat çekmişler. İliç Doğa ve Çevre Platformu ise Türkiye'nin Çernobil'i diyerek 13 Şubat'ta İliç'te altın madeninde yaşatan felaketi anımsatmışlar. 9 işçinin toprak altında kalmasına neden olan İliç felaketinin çevresel etkilerinin hala belirsiz olduğuna dikkat çekmişler. Sevgili dinleyiciler, İliç Çevre ve Doğa Platformu Çernobil felaketini anımsatarak santralin infilak ettiğinde bugünkü bilgilerimizin aksine devlet de Uluslararası Atom Enerjisi Kurulu da radyasyon sızıntısının tehlikeli boyutlarda olmadığını, gelecek nesilleri etkileyecek bir tehdit bulunmadığını söylemişti diye anımsatmışlar. Bu tür felaketlerde güvenilmez kurumların ve yalanların hakim olduğunu tekrar bizimle paylaşmışlar. İklim Adaleti Koalisyonu da daha önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne yakıt getirmesine ilişkin yaptığı basın açıklamada Çernobil ve Fukushima'daki nükleer enerji santrallerinde yaşanan trajedileri hatırlatarak şu ifadeleri kullanmışlardı. Hayatına yakınlığıyla bilinen Akkuyu'nun Fukushima'da yaşananlara benzer deprem ve ardından tsunami gibi felaketlerle karşılaşma riski özellikle 6 Şubat depremleri sonrası büyük bir ciddiyetle ele alınmalıdır. Daha kurulumu tamamlanmamış reaktörlere nükleer yakıt getirmek kesinlikle kabul edilemeyecek bir sorumsuzluktur. Oysa hükümet Türkiye'nin Çernobil'de yaşadığı ağır bedelden veya nükleer enerjinin geniş kapsamlı ve çok ağır yıkımlarını bize yakın geçmişte yeniden hatırlatan Fukushima'dan ders almamakta ısrarlı gözüküyor demişler. Dünya Çernobil'i hatırlıyor, nükleere mesafeli. Çernobil aktivisti Adi Roche, Ukrayna'daki Zaporizhya nükleer santraline yakın gerçekleşen insansız hava aracı saldırılarının ardından nükleer tesislere yönelik saldırıların küresel bir nükleer tehdit oluşturduğu konusunda da uyarıda bulunmuş. Roche, bu bir kabus senaryosu diyor ve Zaporizhya hasar görmesi durumunda 1986'daki felaket gölgede bırakabilecek sonuçlara yol açabileceği konusunda dünya liderlerini uyarıyor. Bildiğiniz gibi Çernobil'deki patlamalar hala devam ediyor. Beton duvarın içerisinde saklanmış vaziyette patlamalar. Yakın zamanda bu beton duvarın çatladığına ilişkin de bilgiler edinmiştik. Bununla ilgili endişeler de dile getirilmişti. Şimdi de Çernobil'e ilişkin saldırılar ve bu saldırılar nedeniyle Çernobil patlamalarının tekrar yeryüzüyle buluşma ihtimalinden söz ediliyor. Evet, bu gerçekten çok önemli bir tehlike. Bütün bunların yanı sıra uzmanlar ve çevre savunucuları radyoaktif kirliliğinin olası tehditlerine karşı daha sıkı güvenlik önlemleri ve şeffaf denetim süreçleri de talep etmişler. Hepimizin anımsadığı gibi Çernobil felaketi sırasında da Fukushima'da da gerçek tehlikeyi ilgili kurumların bizden, toplumdan sakladıklarını, bol bol yalanlar söylediklerini hepimiz duyduk ve gördük. Evet sevgili dinleyiciler, nükleer santral ve Çernobil'in yıl dönümüyle ilgili bu haberin ardından bir müzik arası verelim. Sonra da Yeşil Gazete'nin yeni haberleriyle devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, Yeşil Havadis programında Yeşil Gazete'den alıntıladığımız haberleri paylaşmaya devam ediyoruz. Bu bölümdeki haberimiz ABD'deki üniversitelerde Gazze'yi savunan hocalara polis şiddeti başlığıyla verilmiş. Bu haftanın en önemli haberlerinden biriydi. ABD'nin önde gelen üniversitelerinde devam eden Gazze'ye destek gösterileri polis müdahalesiyle gündeme geldi son zamanlarda. Ülkemiz ana akım medyasında da yer aldı. Eylemlere katılan öğretim görevlileri de şiddetle karşı karşıya ne yazık ki. ABD'nin büyük üniversitelerinde Gazze'ye destek amacıyla başlatılan ve giderek yayılan protestolar polisin sert müdahaleleriyle uluslararası meydanın da dikkatini çekti. Columbia, Georgetown, George Washington ve diğer ünlü üniversitelerde yapılan eylemlerde öğrencilerin yanı sıra öğretim görevlileri de polis şiddetine maruz kaldı. Sosyal medyada bununla ilişkili videolar ve görüntüler bir süredir paylaşılıyor. Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve ülke geneline yayılan eylemler on binlerce öğrenci ve akademisyen katılımıyla büyüyor. Emory Üniversitesi'nde ekonomi profesörü Caroline Bohlin ve felsefe bölümü başkanı Noelle McCaffey polisin eyleme sert müdahalesi sırasında gözaltına alındılar. McCaffey'nin gözaltına alınma anı bir doktor öğrencisinin çektiği video ile dünya çapında viral oldu. ABD'deki üniversitelerde Gazze dayanışma kampları polis baskınlarına ve yüzlerce öğrencinin gözaltına alınmasına rağmen direnişe devam ediyor. Dayanışmalar gerçekleşiyor her yanda. Güney Kaliforniya Üniversitesi güvenlik endişesi nedeniyle 10 Mayıs'ta yapılması planlanan mezuniyet törenini de iptal etti. Texas Üniversitesi'nde öğretim üyeleri polisin öğrenci olaylarına militarize yanıt vermesine tepki olarak dersleri boykot etme kararı aldı. Akademisyenler kampüsün militarize edilmesi ve öğrencilere yönelik şiddeti kınayarak öğretime ara verdiklerini ve öğrenci protestolarına katılacaklarını açıklamışlar. ABD Başkanı Joe Biden ifade özgürlüğü ve insan hakları konusunda sıkça açıklama yapmasına rağmen üniversite kampüslerinde yaşanan olaylar ulusal ve uluslararası alanda büyük eleştiri topluyor. Ülke genelinde 30'dan fazla üniversitede Filistin'e destek veren öğrenci ve akademisyenlerin sayısı artıyor. Ancak polis müdahalelerinin şiddeti de devam ediyor. Evet, bu haberin ardından Yeşil Gazete'den olmazsa olmazlarımızdan birisi iklim haberleriyle devam edelim. Filipinler, Tayland, Bangladeş ve Hindistan'da tehlikeli sıcaklıklar yaşanıyor. Okullar tatil ediliyor. Halk sağlığı tehdit altında. Asya'da El Nino etkisiyle sıcaklık rekorları kırılıyor başlığıyla verilmiş bu haber. Güney ve Güneydoğu Asya bu yıl El Nino'nun da etkisiyle artan sıcak dalgalarının etkisi altında. Filipinler'de yüzlerce okul dayanılmaz sıcak nedeniyle eğitime ara vermiş. Bölgede yaşanan kuraklık ve kuru hava koşulları endişe yaratıyor tabii ki. Birleşmiş Milletler benzer hava olaylarına karşı hazırlıklı olması için çağrıda bulunmuş. Guardian'ın aktardığına göre Filipinler'de Nisan ve Mayıs ayları genellikle en sıcak dönemler olarak bilinirken bu yıl kaydedilen sıcaklıklar El Nino'nun da bölgeye getirdiği daha sıcak ve kuru koşullarla daha da ağırlaşmış. Bangladeş'te okullar sıcaklıkların 40 ila 42 derece arasında olması nedeniyle bu hafta tatil edilmiş. Yaklaşık 33 milyon çocuk bu durumdan etkilenmiş. Hindistan'da ise devam eden genel seçimler sıcak dalgaların etkisi altında gerçekleşiyormuş. Ülkenin Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari bir konuşma sırasında sıcaktan dolayı baygınlık geçirmiş ve sosyal medyada gündem haline gelmiş bu haber. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün bu hafta yayınladığı rapora göre Asya, hava, iklim ve su kaynaklı tehlikeler açısından 2023'te dünyanın en çok etkilenen bölgesi olmuş ve bu yıl içinde Hindistan'da yaşanan şiddetli sıcak dalgaları nedeniyle 110 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiş. İklim değişikliği dünya genelinde daha sık ve ölümcül hava olaylarına yol açarken bu durum özellikle Asya'da bugünlerde daha fazla gözlenmeye başlandı. Evet sevgili dinleyiciler, biz yine bir müzik arası verelim. Ardından Yeşil Gazete'nin diğer haberlerle devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, Yeşil Havadis programında Yeşil Gazete'den seçtiğimiz haberlere devam ediyoruz. 4G20 ülkesi milyarderlerin en az %2 servet vergisi ödemesini istiyor başlığıyla verilen haberi sizlerle paylaşacağım. Brezilya, Almanya, İspanya ve Güney Afrika. Yoksulluk ve iklim kriziyle mücadele için yılda 250 milyar sterlin, 10 trilyon 153 milyar TL ek kaynak sağlayacak daha adil bir vergi sistemi için önergeyi imzalamışlar. Dünyanın önde gelen 4 ekonomisinin bakanları dünyadaki 3000 milyarderin hızla artan servetler üzerinden en az %2 vergi ödeyerek yoksulluk, eşitsizlik ve küresel ısınmayla küresel mücadele için yılda 250 milyar sterlin sağlamayı önermişler. Brezilya, Almanya, Güney Afrika ve İspanya süper zenginlerden vergi alınmasına yönelik artan uluslararası desteğin bir işareti olarak %2'lik bir verginin eşitsizliği azaltacağını ve pandeminin ekonomik şokları, iklim krizi ve Avrupa ile Orta Doğu'daki askeri çatışmaların ardından çok ihtiyaç duyulan kamu fonlarını artıracağını söylemişler. Kampanyalara daha fazla ülkenin katılması çağrısında bulunan bakanlar, toplanan yıllık meblağın geçen yılki tüm aşırı hava olaylarının neden olduğu tahmini hasar maliyetini karşılamaya yeteceğini söylemişler. Guardian'ın aktardığına göre bakanlar, uluslararası toplumun eşitsizlikle mücadele ve küresel kamu mallarının finansmanı konusunda ciddileşmesinin zamanının geldiğini söyleyerek şu bilgileri bizimle paylaşmışlar. Hükümetlerin daha fazla eşitliği teşvik etmek için sahip olduğu en önemli araçlardan biri vergi politikalarıdır. Vergi politikası, hükümetlerin sosyal koruma, eğitim ve iklimin korunmasına yatırım yapmak için sahip oldukları mali alanı artırma potansiyeline sahip olmakla kalmaz, aşamalı bir şekilde tasarlandığında toplumdaki herkesin ödeme gücü doğrultusunda ortak faydaya katkıda bulunmasını da sağlar. Adil bir katkı payı sosyal refahı artırır. Brezilya önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşan G27 grubuna başkanlık ediyor ve bu yılın başlarında Maliye Bakanları toplantısında milyarderler vergisini gündeme getirmişti. Fransız ekonomist Gabriel Zucman şimdi Haziran ayında G20 tarafından tekrar tartışacak olan bir planın teknik detaylarını hazırlıyor. Fransa varlık vergisini desteklediğini belirten Brezilya'da ABD'nin küresel bir varlık vergisini desteklememesine rağmen buna karşı çıkmamasından cesaret almış durumda. Ek olarak bakanlar vergi cennetlerinin kullanımına karşı adımlar atılması gerektiğini söylüyor. Vergi örneğin Monaco'ya da Jersey'de yaşamayı tercih eden ancak paralarını Birleşik Krallık ya da Fransa gibi daha büyük ekonomilerde kazanan milyarderlerin vergi faturalarını küresel olarak kabul edilen askeri düzeyin altında düşürmelerini engellemek üzere tasarlanmış. Bir ülke askeri vergi uygulamazsa başka bir ülke geliri talep edebilecek. Oxfam raporuna yer vermiş Yeşil Gazete, dünyanın en zenginleri iki kat daha zengin, yoksullar vergi roketmeni başlığıyla verilmiş Oxfam raporu. Londra merkezli insani yardım örgütü Oxfam tarafından hazırlanan ve Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yayınlanan rapor, 2020 yılına itibaren dünyanın en zengin insan olan 5 erkeğin servetinin iki katına çıktığını gösteriyor. Raporda ayrıca dünya nüfusunun yaklaşık %60'ını oluşturan ve 5 milyar kişiye tekabül eden yoksul kesimin bu süre zarfında daha da yoksullaştığı belirtilmiş. Raporda dünyanın en zengin %1'lik kesiminin 2020 yılından bu yana yaratılan tüm yeni zenginliklerin neredeyse iki katını, yaklaşık 42 trilyon dolarlık bir miktarı topladığı açıklanmış. Bu rakam dünya nüfusunun %99'un elde ettiği miktardan neredeyse iki kat fazla. Yeşil Gazete'den aldığımız diğer bir iklim haberi de COP29'un ev sahibi Azerbaycan başlığıyla verilmiş. Bilindiği gibi Azerbaycan fosil yakıt yatırımlarını savunuyor. Kasım 2024'te Birleşmiş Milletler COP29 iklim zirvesini ev sahibi yapacak olan Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev fosil yakıtlara destek mesajı paylaşmış. Öte yandan Azerbaycan iklim zirvesinde iklim değişikliği mücadele, gezegen ısıtan gazları emisyonlarının azaltılması nasıl daha fazla finansman sağlanabileceği konusunda yaklaşık 200 ülke arasında Kasım 2024'te yapılacak müzakerelere ev sahipliği yapacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün, yani bu haberi hazırladığımız 26 Nisan'da Berlin'de düzenlenen iklim konferansında yaptığı konuşmada fosil yakıt dengini bir ülkenin lideri olarak elbette bu ülkelerin yatırımlara ve üretime devam etme hakkını savunacağız. Çünkü dünyanın buna ihtiyacı var demiş ve eklemiş. Petrol ve gaz açısından zengin ülkeler iklim değişikliğiyle mücadele alanında en önde yer alan ülkeler olmalıdır. Reuters'in aktardığına göre geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmak için fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısında bulunan küresel bir anlaşmayla sona ermişti. Öte yandan enerji için fosil yakıtların yakılması iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının ana kaynağı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre enerjiye bağlantılı küresel karbondioksit emisyonları geçen yıl rekor düzeyde attı. Ülkelerin COP28 anlaşmasını önümüzdeki birkaç yıl içinde nasıl uygulayacaklar henüz belli değil. Aliyev mevcut jeopolitik durumu göz önünde bulundurarak Azerbaycan Avrupa'ya doğal gaz ihracatını 2027'ye kadar 20 milyar metreküp'e çıkaracağını söylemiş. Aliyev bu Azerbaycan'ın sorumluluğunun bir göstergesi çünkü Avrupa'nın yeni kaynaklarının daha fazla gaza ihtiyacı olduğu için gaz üretimimizi artırmaya büyük ölçüde yatırım yapıyoruz demiş. Avrupa ülkeleri 2030'a kadar emisyonları azaltmak için ciddi adımlar atılmasını gerektiren taahhütlere sahip, ancak aynı zamanda yine bu ülkeler Moskova'nın 2022'de Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatını kesmesinden sonra yeni gaz tedarik kaynaklarını güvence altına almak için yarışıyorlar ne yazık ki. Bu arada Yeşil Gazete'nin başka bir haberiyle bağlantılı haber olarak paylaşılmış gaz talebi son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Avrupa'nın 2023 yılındaki gaz tüketimi, ülkelerin verimlilik önlemleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasıyla son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinden bu yana geçen 2 yıl içinde gaz talebi kıta genelinde %20 oranında azalmış. Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü'ne göre düşen gaz talebinin esas olarak Almanya, İtalya ve İngiltere tarafından yönlendirildiği ortaya çıkmış. Sonuç olarak kıtanın gaz tüketiminin 2025 yılında zirve yapacağı tahmin ediliyor. 2021-23 yılları arasında gaz tüketimindeki en büyük düşüş Almanya'da gerçekleşmiş. Onu İtalya, onu Birleşik Krallık, Hollanda ve Türkiye takip ediyor. Sevgili dinleyiciler, bu haberin ardından bu yayın döneminin son Yeşil Havadis programına veda edip bu cuma sabahı saat 10'da yeniden buluşmak üzere diyoruz. Size hoşça kalın derken bugünün gündemine uygun şekilde bir Beatles parçasıyla veda ediyoruz.